İkinci ayrım, sayfa 1. Tesbih ağacının gölgesinde. Harper Lee, 1926 doğumlu Amerikalı romancı. Alabama eyaletinin Monroeville şehrinde büyüdü. 1956'da yazmaya başladığı otobiyografik öyküler zaman içerisinde Bülbül'ü Öldürmeye evrildi. Kitap 1960 yılında yayımlandığında okurlardan yoğun ilgi gördü. 1961'de Pulitzer Edebiyat Ödülünü kazanan Lee, Bülbül'ü Öldürmek'ten sonra birkaç deneme haricinde yazı yayımlamadı. Neredeyse hiçbir söyleşi ve program davetini kabul etmeyerek münzevi bir hayat sürdü. Kitaptaki Dil karakterinin çocukluk arkadaşı Truman Capote'dan esinlendiği biliniyor. Ayrıca Capote'nin daha sonra kült kitabı Soğukkanlılıklaya dönüşen Cutler cinayetlerinin izini sürmek için araştırma yapmaya gittiği Holcomb, Kansas yolculuğuna da eşlik etmiştir. Tesbih ağacının gölgesinde Bülbül'ü Öldürmek'ten önce yazılmış ancak editörünün yönlendirmesiyle olayların birçoğu çocuğun gözünden anlatıldığı başka bir hikayeye dönüştürülmüştü. Bugüne dek yayınlatmayı tercih etmediği Tesbih Ağacının Gölgesinde ile Harper Lee 55 yıl sonra dünya edebiyatında yeni bir efsane yaratıyor. Harper Lee, Tesbih Ağacının Gölgesinde, roman, Türkçesi Püren Özgören. Bay Lee ve Alice'in hatırasına. 1. Kısım. Atlanta'dan beri adeta fiziksel bir keyif alarak vagonun camından dışarıya bakmıştı. Sabah kahvesini içerken Georgia'nın son tepelerinin de geri çekilip uzaklaşmasını, kırmızı toprağın belirişini izledi. O toprakla birlikte ortaya çıkan süpürülmüş avluların ortasındaki teneke damlı evleri, avlularda gövermiş beyaz badanalı lastiklerin çevirdiği olmazsa olmaz mine çiçeklerini. Boyanmamış bir zenci evinin tepesindeki ilk televizyon antenini görünce sırıttı. Antenler çoğaldıkça neşesi de arttı. Jean-Louis Finch bu yolculuğu her zaman uçakla yapardı ama bu kez, yani evine yaptığı yıllık ziyaretlerin beşincisinde New York'tan Maycomb'a trenle gitmeye karar vermişti. Nedenlerden biri son bindiği uçakta korkudan ödünün patlamış olmasıydı. Pilot bir hortumun tam ortasından geçmekte hiçbir sakınca görmemişti. Bir başka neden de eve hava yoluyla gitmek demek, babasının sabahın 3'ünde kalkması, onu mobilde karşılamak üzere 160 kilometre yol kat etmesi, sonra da işe gidip akşama kadar çalışması demekti. 72 yaşına gelmiş birine bunu yapmak haksızlıktı. Trenle gelmeye karar verdiğine memnundu. Trenler çocukluğundan bu yana değişmişti ve bu deneyimin yeniliği onu eğlendiriyordu. Duvardaki bir düğmeye basınca karşısında şişman, cin gibi bir yataklı vagon görevlisi belirdi. Tek bir buyruğuyla bir başka duvardan paslanmaz çelik bir lavabo fırladı. Bir de insanın ayağını üzerine dayayabildiği bir tuvalet vardı. Kompartımanın odacık deniyordu bunlara, dört bir tarafına asılmış çeşitli duyuru levhalarından tırsmamaya kararlıydı. Ama dün gece yatmaya yeltendiğinde bu kolu yatak kenetlerinin üzerine indirin talimatını görmezden geldiği için yatakla birlikte katlanıp duvarın içine hapsolmayı becermiş, yatarken sadece pijamasının üstünü giymek gibi bir alışkanlığı olduğundan mahcup bir halde görevlinin sorunu gidermesini beklemişti. Şansı varmış ki kapan onunla birlikte şak diye kapandığında adam koridorda devreye gezmekteydi. Duvarın içinden gelen vuruşlara cevaben, "Çıkaracağım oradan sizi bayan," diye seslendi. "Hayır lütfen," dedi Jean-Louis. "Yalnızca nasıl çıkacağımı söyle, yeter." "Sırtım dönük yapabilirim," dedi adam, dediğini de yaptı. O sabah uyandığında tren Atlanta bahçelerinin önü sıra takırdayarak ilerliyor, makaslardan geçiyordu ama kompartımanındaki bir başka levhaya boyun eğdi ve Kolej Park yanlarından şimşek hızıyla geçip gidene kadar yatağından çıkmadı. Giyinme vakti gelince tipik Maycomb kılığına büründü. Gri pantolon, siyah, kolsuz bir bluz, beyaz çoraplar ve makosenler. Aralarındaki 4 saatlik mesafeye karşın halasının hoşnutsuzlukla hıhladığını duyabiliyordu. 4. kahvesini yudumlamaya başladığında Crescent Limited düdüğünü çaldı, kuzeye giden yoldaşını dev bir kaz misali selamladı ve Chatahosh'un üzerinden gürleyerek geçip Alabama'ya girdi. Chatahosh geniş, düz ve çamurludur. Suları bugün alçaktı. Sarı bir sığlık ırmağın akışını yalnızca bir damlamaya dönüştürmüştü. Belki kışın şakıyordur diye düşündü. O şiirin tek bir dizesini bile anımsayamıyorum. Çığlık çığlığa vadilerden iniyor, Hayır. Şair saksanlar mı demişti yoksa çağlayanlar mı? Sidney Lumiere az biraz uzun zaman önce ölen özel edebiyat dağarcığı Black Belt'ten Bayou-le-Batre kasabasına kadar uzanan kuzenim Joshua Singleton St. Clair gibi biriydi herhalde diye düşününce kahkahaları koyverme dürtüsünü sertçe bastırdı. Jean-Louis'nin halası ikide bir kuzen Joshua'yı ailedeki kolay kolay karşı çıkılamayacak bir örnek olarak kızın karşısına dikerdi. Tam bir erkek güzeliydi, bir şairdi. Ne yazık ki yaşamının baharında dalından koparılmıştı. Jean-Louis onun bir zamanlar ailenin yüz akı olduğunu mutlaka anımsıyordu herhalde. Resimleri aileye itibar kazandırırdı. Kuzen Joshua kılıksız bir Algernon, Swinburne'ü andırıyordu. Jean-Louis babasından dinlediği öykünün devamını hatırlayınca kendi kendine gülümsedi. Kuzen Joshua dalından koparılmıştı, doğru ama Tanrı'nın eliyle değil, Sezar'ın askerleri tarafından. Üniversitedeyken kuzen Joshua çok fazla ders çalışmış, çok fazla düşünmüştü. İşin aslı okuya okuya kendini 19. yüzyılın dışına çıkarıvermişti. Sırtına Inverness tarzı denen bir pelerin alır, bizzat tasarlayıp bir demirciye yaptırdığı, baldırlarına kadar çıkan deri çizmeler giyerdi. Bir lağım müfettişinden hallice olduğunu düşündüğü üniversite rektörünü ateş ettiğinde yetkililerin tavrı karşısında büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Görüşü hiç kuşkusuz doğruydu ama ölümcül bir silahla saldırı suçu için oldukça kof bir gerekçeydi. Yüklüce bir miktar paranın elden ele geçmesinden sonra kuzen Joshua demiryolunun diğer tarafına götürüldü ve davranışlarından mesul olmayanlar için açılmış bir devlet kurumuna yerleştirildi. Ömrünün sonuna kadar da orada kaldı. Her bakımdan mantıklı, aklı başında olduğunu söylerlerdi. Ta ki birinin ağzından o rektörün adı çıkıncaya kadar. İşte o zaman Joshua'nın yüzü allak bullak olur, tek ayak üzerinde dikilip çığlık çığlığa öten bir turna kesilirmiş. Bu hali 8-9 saat sürermiş ve bacağını indirmeyi hiç kimse başaramazmış. Ta ki o adamı unutuncaya dek. Kafasının açık olduğu günler kuzen Joshua Yunanca okurmuş. Arkasında Tuscalo'daki bir matbaaya özel olarak bastırdığı ince bir şiir kitabı bırakırmış. Şiirler zamanın öyle ötesindeydi ki deşifre etmeyi henüz hiç kimse başaramamıştı. Yine de Jean-Louis'nin halası kitabı oturma odasındaki bir sehpanın üzerinde güya kayıtsızca ama göze çarpacak biçimde sergilemeye özen gösterirdi. Jean-Louis yüksek sesle güldü. Sonra duyan oldu mu diye etrafına bakındı. Babası kız kardeşi Alexandra'nın herhangi bir Finch'in tanrı vergisi üstünlüğüne ilişkin söylevlerini çürütmenin bir yolunu bulmuştu. Her seferinde kızına öykünün kalanını anlatırdı. Sakince ve vakarla. Öte yandan Jean-Louis bazen Atticus Finch'in gözlerinde zındıklığı yatsınmaz bir ışıltı gördüğü duygusuna kapılırdı. Yoksa gözlük camlarına vuran ışık mıydı yalnızca? Hiç bilemedim. Kırsal alan ve tren sakinleşmiş tatlılıkla yuvarlanmaktaydı. Jean-Louis'nin camdan ufka kadar gördüğü tek şey otlaklarla kara ineklerdi. Buranın çok güzel bir ülke olduğunu neden daha önce hiç düşünmemişti? Montgomery istasyonu Alabama'daki bir dirseğin kuytusuna sığınmıştı. Bacaklarını hareket ettirmek için trenden inince onu hırpaniliği, ışıkları ve tuhaf kokularıyla geri dönen bir aşinalık karşıladı. Bir şey eksik diye düşündü. Tamam, şu aşırı ısıtılmış ray milleri. Bir adam elinde kol demiriyle tren boyunca ilerler. Madeni bir çatırdı duyulur sonra buhar püskürür ve kendini alttan ısınan bir ve sofrada yemeği sıcak tutan şu metalik aygıtta sanırsın. Eh bunlar artık petrolle çalışıyor. Hiçbir neden yokken içini kadim bir korku kemirmeye başladı. Bu istasyona 20 yıldır ayak basmamıştı. O zaman çocuktu ve Atticus'la birlikte başkente gidiyordu. İki yana yalpalayıp duran tren ya ırmağın kıyısında çevrilip suya gömülür de hepimizi boğarsa diye ödü kopmuştu. Ama eve dönmek üzere yeniden trene bindiğinde unutup gitmişti. Tren çam ormanlarının arasından tıkırdayarak ilerledi. Bir açıklığa geldiklerinde yan hatta duran şen renklerle boyalı, çan biçiminde bir bacası olan müzelik parçaya alay edercesine düdük çaldı. Üzerinde bir kereste şirketinin amblemi vardı ve Sresent Limited onu bir lokmada yutabilir, hazımsızlık falan da çekmezdi. Grenville, Evergreen, Maycomb kavşağı. Kondüktöre onu indirmeyi unutmamasını tembihlemiş, kondüktör yaşlıca bir adam olduğundan yapacağı şakayı beklemeye koyulmuştu. Merak etmesine gerek yoktu. Maykomp kamşağında cehennemden kaçan bir yarasa gibi uçacak ve treni küçük istasyondan çeyrek kilometre ileride olsa da mutlaka durduracaktı. Sonra kızı uğurlarken az kalsın unutuyordum, kusura bakmayın diyecekti. Trenler değişirdi. Kondüktörler asla, sadece işaret verildiğinde durulan istasyonlarda genç hanımlara takılmak mesleğin şanındandı. New Orleans'tan Cincinnati'ye kadar her kondüktörün ne yapacağını önceden bilen Atticus da buna uygun olarak kızını tam ineceği noktada bekleyecekti. 6 adım bile geride değil. Jean Louis'nin memleketi Maykomp ilçesiydi. Uzunluğu 100, en geniş noktası ise 50 kilometre kadar olan bir seçim bölgesi. En büyüğü ilçe merkezi Maykomp olan minik yerleşimlerin beneklediği bir kırsal alan. Maykomp ilçesi tarihinde görece yakın zamana kadar ulusun kalanından öylesine kopuktu ki ilçe sakinlerinin kimisi, yani güneyin son 90 yıllık politik tercihlerinden bir haber olanlar, oylarını hala Cumhuriyetçi Parti'ye vermekteydi. Oraya tren gitmezdi. Hürmeten verilmiş, resmi olmayan ünvanıyla Maykomp kavşağı kasabadan 32 kilometre uzaktaki Abbott ilçesindeydi. Otobüs seferleri düzensizdi. Düzeleceği de benzemiyordu ama federal hükümet bataklığa en az bir otoyol yapılmasını zorunlu kılmış, böylece vatandaşlara özgür çıkış olanağı tanımıştı. Ne var ki yollardan istifade edenlerin sayısı azdı. Zaten ne gerek vardı ki? Çok şey isteyen biri değilsen burada her şey boldu. Yörenin ve ilçenin adı Albay Masun Maykomp'tan geliyordu. Yersiz özgüveni ve mağrur inatçılığıyla. Sirek Kızılderili savaşlarına birlikte katıldığı herkese karışıklık, yanılgı ve bozgun getiren adam. Albay'ın yetki alanının kuzeyi hafif tepelikti. Kıyısal düzlüğün saçaklarına dayanan güneyi ise düz. Kızılderililerin düz ovada savaşmaktan nefret ettiğine inanan Maykomp, bölgenin kuzey menzilini tarıyor, onları arıyordu. Maykomp'un generali bizimki tepelerde dolanıp dururken Greklerin güneydeki çamlıklarda pusuya yattığını keşfedince yandaş bir Kızılderili ulağı güneye çekil kahrolasıca mesajıyla Maykomp'a gönderdi. Maykomp bunun onu kapana düşürme amaçlı bir Grek komplosu olduğundan emindi. Başlarında mavi gözlü, kızıl saçlı bir iblis yok muydu? Yandaş Kızılderili ulağı tutsak alıp daha da kuzeye çekildi. Sonunda birlikleri ilk ormanlık alanda umutsuzca kaybolup gitti. Çarpışmaların sonuna kadar orada derin bir şaşkınlık içinde ne yapacağını bilemez halde oturdular. Aradan yeterince yıl geçip de Albay Maykomp aldığı mesajın aslında gerçeği yansıttığına ikna olunca güneye doğru kararlı bir yürüyüşe geçti. Askerleri yol boyunca iç kısımlara göç eden yeni yerleşimcilerle karşılaşıyor, onlardan Kızılderili savaşlarının bitmek üzere olduğunu öğreniyorlardı. Askerlerle göçmenler epeyce kaynaştılar, hem de Jean-Louis Finch'in ataları olacak ölçüde. Albay Maykomp ise kahramanlığının hak ettiği saygıyı toplamak üzere bugünün mobilyasına doğru ilerlemeyi sürdürdü. Tarihin kaydettiği anlatım gerçek öyküyle örtüşmez ama gerçekler bunlar, çünkü yıllar içinde kulaktan kulağa aktarıldılar. Bunları her Maykomplu bilir. ''Çantalarınızı alalım bayan'' dedi yataklı vagon görevlisi. Jean-Louis onun peşine takıldı, dinlenme vagonundan kendi kompartmanına kadar izledi, cüzdanından $2 çıkardı. Biri normal hizmetleri için, biri de dün gece onu kurtardığı için. Tren elbette cehennemden kaçan bir yarasa misali istasyonu geçti. 400 metre kadar ileride durdu, kondüktör göründü, sırıtıyordu. ''Özür dilerim, az kaldı unutuyordum'' dedi. Jean-Louis de ona sırıttı. Görevlinin sarı basamağı yerine yerleştirmesini sabırla bekledi. Adam elini tutup inmesine yardım etti, o da adama $2 verdi. Babası onu karşılamaya gelmemişti. Rayların üst tarafına, istasyona doğru bakınca minicik peronda bekleyen uzun boylu erkeği gördü. Adam aşağıya atladı, ona doğru koştu. Kızı yakalayıp sımsıkı kucakladı, sonra kendinden uzaklaştırıp ağzından önce sertçe, sonra tatlılıkla öptü. ''Hank, burada olmaz!'' diye mırıldandı Jean-Louis zevkten dört köşe. ''Sus bakayım'' dedi erkek, yüzünü çekmesini engelleyerek. ''Canım isterse seni adliyenin basamaklarında bile öperim.'' Onu adliye binasının önündeki basamaklarda bile öpme hakkına sahip olan bu erkek Henry Clinton idi. Çocukluk arkadaşı, ağabeyinin yoldaşı ve eğer bu şekilde öpmeye devam ederse müstakbel kocası. Kim isterse sev ama kendi denginle evlen. Jean-Louis de içgüdüsüyle dönüşmüş bir atasözüydü. Henry Clinton, Jean-Louis'nin dengiydi ve kız artık bu atasözünü o kadar da katı bulmuyordu. Bavulunu almak üzere rayların yanından kol kola yürüdüler. Atticus nasıl diye sordu Jean-Louis. Bugün elleriyle omuzları fena tutulmuş. Böyle olduğunda araba kullanamıyor değil mi? Henry sağ elinin parmaklarını yarıya kadar kapadı. Bundan daha fazla kapatamıyor dedi. Böyle günlerde bağcıklarını bağlamak, gömlek düğmelerini iliklemek bayan Alexandra'ya düşüyor. Atticus tıraş bıçağını bile tutamaz oluyor. Jean-Louis başını salladı. Bu haksızlığa sövüp sayamayacak kadar yaşlıydı. Ama babasını sakatlayan bu hastalıkla şöyle ya da böyle savaşmadan durumu kabullenemeyecek kadar da gençti. Yapabilecekleri hiçbir şey yok mu? Olmadığını biliyorsun dedi Henry. Tek yapabildiği günde 70 tane aspirin yutmak. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 13.